Ayrım 21, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 271. Tarık Karakol'un gözaltı odasındaki metal büro iskemlesinde perişan ve kapana kısılmış bir ifadeyle oturmaktaydı. Dirsekleri dizlerinde, öne doğru eğilmiş, yüzünü avuçları içine gömmüştü. Yaşadıklarına hala inanamayarak başına gelenleri def etmek ister gibi parmaklarını saçlarının arasından geçirip başını avuçları içinde iki yana salladı. Sonra aniden yerinden kalktı. Hareketlilik yaşadığı kabusu bir an evvel sonlandıracak gibi sağ elini yumruk yapıp diğerine vurarak odayı arşınlamaya başladı. Her şey adeta göz açıp kapama arasındaki dar zamanda olup bitivermişti. Ve biten sadece öylesine yaşanan bir an değildi bu defa. Bir adamın hayatı bitmiş, yaşamı son nefesiyle beraber o anın gerisinde kalıvermişti. Ve o basit, küçücük andan sonra her şey değişmişti. Dünya artık aynı dünya olamazdı. Bir adam onun yüzünden hayatını kaybetmişti ve o artık bir katildi. Hayata gösterdiği saygı anlamını yitirmişti. İstediği kadar kaza olsun, netice aynıydı. Bir hayatı sona erdirmişti. Bir başkasının hayatını sona erdirdikten sonra insanın kendi hayatı aynı kalabilir miydi? Tanrı buna müsaade eder miydi? Kazayı yaşadığı ilk saniyeden itibaren sırtından inmekte olan sıcak soğuk sular yeniden tüm vücudunu kaplamıştı. Rahat nefes alamıyordu. Vicdan azabının derin girdabı onu içine çekmiş, boğmak üzereydi. Başını can havliyle iki yana sallayarak iki eliyle birden kravatını gevşetti. Gömleğinin boyun düğmelerini açtı ve derin derin nefes almaya çalışırken tekrar iskemleye oturdu. Kolundaki saate baktı ama dehşetle kendisine hiçbir şey ifade etmediğini gördü. Akrebin ve yelkovanın gösterdiklerinin kendisine bir şey ifade etmediğini hayretle fark etti. Adeta hafıza kaydı silinmişti. ''Tanrım, çıldırıyorum diye mırıldandı. Alnındaki teri silerken bir daha saate baktı. İkiye çeyrek vardı veya 9:10 geçiyordu. Hangisi doğruydu? Sanki zaman tünelinde bir yerde takılıp kalmıştı. Kaza, o an tüm ömründen aklında kalan tek hadiseydi. Hafızası sadece yola düşen gölge, tok bir ses, ardından acı fren sesi, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar arasında geçit yapan görüntüleri başa sarıp oynatıp durmaktaydı. Kapı açılmıştı. Tarık endişe dolu gözlerle içeri giren komisere ve yanındaki uzun boylu, orta yaşlı, şık, spor giyimli yabancıya baktı. İlk kez gördüğü erkek, kaki pantolon ve kollarını dirseklerine kadar kıvırdığı gömleği içinde günün son saatlerine rağmen harika bir tazelik ve enerji sergilemekteydi. Yazın tadını çıkardığı belli teni bronz rengiydi. İnce kemikli yüzünde düşündüklerinin tamamen kendisinde saklı kaldığına dair ama karşısındakini rahatsız etmeyen bir maske vardı sanki. Günün sıcağından, uzun saatlerinden yorgun, üniformasının içinde aynı derece yorgun bakışlarla duran komiserin yanında sayfası açılmış bir moda mecmuasından fırlamış gibiydi. Banyosunu henüz yapmış, bilek polo parfümünü sürmüş, ütülü ketenlerini, gıcır tots ayakkabılarını giymiş ve Maslak Karakolu'nun gözaltı odasına ışınlanıvermişti. Yabancı, oturduğu yerden ayağa kalkan Tarık'a elini uzattı. ''Ben avukat Murat Arkan, Tarık Bey. Ağabeyiniz gönderdi, geçmiş olsun.'' Tarık, yeşil ışık yandığında adamın nasıl birdenbire önüne düştüğünü anlatmaya başlamıştı ki, avukat nazik bir el işaretiyle onu susturdu. ''Biliyorum Tarık Bey, raporu okudum.'' dedi. ''Sizinle detayları konuşacak vaktimiz olacak. Şimdi gidebiliriz.'' Oynayacağı operanın hikayesine inanmış, aryasını defalarca prova etmiş, bir tenor nasıl nefesini, gırtlağını kullanıp tüm maharetiyle dinleyeni üzerinde etki kuruyorsa, Murat Arkan'ın sesi de aynen öyle, perde perde tonlamalarla söylediklerini kısa, düz bir cümle olmaktan çıkarıyor, her kelimesine tiyatral bir ifade katıyordu. Bu ifadeyi destekleyen dramatik duruşu, adımları ve mimikleri ise özgüveninin kendini beğenmişliğe varan çizgisini yumuşatıyor, karşısındakini rahatsız etmiyordu. Tarık duyduklarına inanamayarak komisere ondan teyit bekleyen kısa bir bakış attı. Gerçekten mi, serbest miyim? Avukat Tarık'ı daha fazla konuşturmadan kolundan nazikçe tutarak kapıdan çıkarırken onayladı. Evet, şimdilik serbestsiniz. Murat Arkan'ın varlığı yaşanan trajedinin ağırlığını, karakolun resmiyetini, Tarık'ın başına gelebileceklerin dehşetini hepsini hafifletmişti birden. Tarık, kabusundan uyanmak ile uykuda kalmak arasında bir duyguyla komiser ve avukatın konuşmalarını, imzalanan bir takım kağıtları rüyada gibi izledi. Karakoldan çıktıklarında hürriyetinin ne kadar gerçek hürriyet olduğunu hala kestiremiyordu. Her an birinin eteğinden çekip onu tekrar içeri alacağı korkusuyla sık sık arkasına bakarak avukatının yanı sıra ilerledi. Murat Arkan az ileride park etmiş olan siyah SUV'nin kapısını açtı. Arabaya bindiklerinde motoru açıp havalandırmayı çalıştırdı ve cep telefonunu tuşladı. Selçuk Bey, Tarık Bey yanımda, her şey yolunda, haber vereyim dedi. Tarık ağabeyinin adını duyunca dikkat kesildi. O arada gözü kol saatine takıldı. 2 olmuştu. Evet, akrep ve yelkovan hafızasındaki gerçek yerini bulmuştu. Derin bir nefes aldı. Bir adamın ölümüne sebep olmuşluğun yanında saate bakıp kaç olduğunu anlayamamanın nasıl bu kadar önemi olabilirdi insanın hayatında? Hiç, aslında hiçbir önemi olmamalıydı. Böylesine bir detayın. Ama beyninin kara kutusunu kaybetmek üzere olduğunun dehşetiydi bunu önemli kılan. Zor karşısında mücadele, algılama, düşünme gücünü kaybediyor olmasıydı. Onu o kadar korkutan. İlk defa yaşadığı böyle korkunç bir olayda ne kadar çaresiz, ne kadar korunmasız kaldığını, tüm düşünsel fonksiyonlarının ona yardımcı olmadan geri çekildiğini fark etmişti. Bu zaafını fark etmesi zaten çökmüş olan moralini iyice dibe çekiyordu. Yerinde Selçuk'un olduğunu düşündü. Şu anda gırtlaktan sarkastik kahkahalar atmaya başlamıştı bile ağabeyi. Ama o değil kahkaha atmak, ağzını bıçak açıp tek kelime dahi edemiyordu henüz. Bitmiş, tükenmiş gibiydi. Karakoldan çıkması olayın yaşandığı gerçeğini ve korkunçluğunu değiştirmiyordu. Birinin ölümüne sebep olmuştu. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecekti. Kimse onu cezalandıracak olmasa dahi o hayat boyu unutamayacağı ve tekrar tekrar yaşayacağı o vicdani hesaplaşmayla kendini ebedi cehenneme mahkum edecekti. Bir şekilde hiç değilse vicdan azabı onu cezasız bırakmamış olacaktı. Kendi iç hesaplaşmasına öyle yoğunlaşmıştı ki avukatın ağabeyiyle yaptığı konuşmayı kaçırmakta olduğunu fark etti. Hayır efendim diyordu Murat Arkan. Mahkeme süreci yaşanacak. Şikayetçi olan çıkmasa bile amme davası kaçınılmaz. O arada adamın ailesi aranıyor. Henüz kimsesini bulamamışlar. Bir an evvel otopsi yapılması için uğraşıyorum. Tarık, kurtarma operasyonu ile ilgili konuşmaya dikkatini yönlendirdi. Ama nedense avukat telefonunu onun da duyabileceği şekilde speaker'a yönlendirmemişti. Ağabeyinin neler dediğini duyamıyordu. Zaten Selçuk'un istediği de buydu. Murat, bu olay duyulmadan örtbas edilecek, anlaşıldı mı diyordu. Gelişmelerden de benim dışımda kimse haberdar olmayacak. Tarık'ın kendisi bile. Tarık sadece Murat Arkan'ın cevabını duydu. Hiç merak etmeyin, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hay hay, ne zaman isterseniz emrinizdeyim. Murat telefonu Tarık'a uzatıp, Selçuk Bey sizinle konuşmak istiyor dedi. Delikanlı mektepte ceza almış, velisine teslim edilmek üzere olan bir çocuğun ruh hali içinde mahcup, sıkıntılı bir ifadeyle telefonu aldı. Abi, çok teşekkür ederim, sana borçlandım. Bir çırpıda söylediği kelimelerin ardından nefes aldı. İşte Selçuk'un sesi tahmin ettiği gibiydi. Her şeye hakim ve alaycı. Borcunu bilmek güzel şeydir ufaklık. Umarım bir gün hatırlatmak zorunda kalmam. Ha, bu arada bunu aramızda tutacağız. Küçük kardeşimin başına gelenleri kimse duysun istemem. Madem sen bir tek beni arayacak kadar bana güvendin, bu da benim sana hediyem olsun. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum abi. Selçuk'un genizden kısa kahkahası arabanın içine yayıldı. Bu kadar yeter ufaklık. Fazla minnet duymak yorar insanı. Sonra geri teper. Haydi şimdi doğru evine git dinlen, tamam mı? Murat Arkan cep telefonunu geri alıp belindeki mahfazasına yerleştirdikten sonra Tarık'a döndü. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi sizi evinize bırakmamı söyledi Selçuk Bey. Teşekkür ederim her şey için dedi Tarık. Gerçekten minnettarlık duygusuyla. Görevim derken Murat Arkan'ın yüz ifadesi hala daha iş başındaymışçasına ciddiyetini koruyordu. Ama akabinde dudağının kenarında yarım bir gülümseme belirdi. Tarık bunun yeni bir cümlenin başlangıcı olup olmadığını merakla bekledi ama Murat Arkan gözü yolda arabasını Tarabya'dan sağa döndürdü. Sahil boyunca ilerlerken Tarık kendisine adresinin de kazayla ilgili bir detayın da sorulmadığını fark etti. Ortaköy'de oturduğunu ağabeyi avukata söylemiş olmalıydı. Kendisini o kadar tükenmiş hissediyordu ki hiç konuşmadan evine kadar gidip kendi sessizliğine gömülmek, bir iki kadehle olanları unutmaya çalışmak istiyordu. Saatine tekrar baktı. Zihninin kendisine oynadığı oyunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını, kontrol etme ihtiyacını hissetmişti bir kez daha. Solda deniz, tekneler, sağda evler, ağaçlar, kıyıda balık tutanlar. Acaba son 2 saat içinde hayatı kendisi gibi böylesine değişen başka birileri daha var mıydı? Düşünmemeye çalışarak gözlerini kapadı. Kendisini onu az sonraki yalnızlığına götürmekte olan araba yolculuğunun konforuna bıraktı. Selçuk sebep olduğu karmaşadan ötürü Tarık'a diş bilemekteydi. Sersem şey, daha akıllı kullansaydı ya arabasını, şimdi becerip de hem aileden hem piyasadan hem de o namussuz magazin dünyasından nasıl gizli tutacaklardı bakalım olayı. Aslında Tarık'ın yaşadıklarının duyulması, dedikodusunun yapılması, yazılması mahkeme umrunda değildi ama tam kendine yatırım olacak bir planı başlatmak üzere aile fertleri arasındaki dengeleri, nifakları ayarlamak üzereyken bu olay ortaya çıkarsa bambaşka gelişmeler olacak, dikkat ve enerji o yöne yoğunlaşacaktı. Bunu riske atamazdı. Dolayısıyla Tarık'ın hem kurtulması hem de gelebilecek saldırılardan korunması birinci derece öncelik kazanmıştı. Murat Arkan bu iş için biçilmiş kaftandı. Ne ailenin diğer fertleri ne de holdingle bir ilişkisi vardı Murat'ın. O, Selçuk'un sadece kendisine, kendi özel problemlerinin çözümüne sakladığı hokus pokus avukatıydı. Sadece avukat da denemezdi doğrusu. Karşılığını aldığı her türlü işi büyük bir sadakatle yerine getirirdi. Konu seçmezdi, zaman mekan seçmezdi. Selçuk'un onu aslında bir düşmanı vasıtasıyla tanımış olması da ayrıca enteresandı. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla ilgili olarak 2 sene evvel evinde ziyaret etmişti kendisini Murat Arkan. Müşterisinin adını vermeden ama fotoğrafları göstermişti. Buna şantaj demeyin lütfen. Bana hakaret etmiş olursunuz ki bu da hiç hoşuma gitmez demişti. O dramatik efektli sesiyle. Buna sadece maziyi hatırlatma diyelim isterseniz. O günü hala az önce yaşanmış tazeliğinde hatırlıyordu. Tam işletme müdürlüğüne getirilmesi için amcasının yönetim kuruluna teklif vereceği haftaydı. O gün üstünlük, riya, tehdit gibi tavırların bu genç avukat üzerinde hiçbir netice yaratmayacağını, daha görüşmelerinin başında anlamış ve istikbaline mal olacak bilgilerin ortalığa sızmaması için onunla bir an önce anlaşması gerektiğine karar vermişti. İstenen fiyatı verdiğim takdirde bunun tekrarlanmayacağını nereden bileceğim diye sormuştu. Şantajın tek ödemeyle hiçbir zaman bitmediğini düşünerek. Müsterih olabilirsiniz diye cevaplamıştı Murat Arkan. Alnına düşen kır perçemi ince uzun parmaklarıyla geriye doğru tararken. Bana nasıl bir garanti verebilirsiniz diye üstelemişti Selçuk. Benim sözüm garantimdir. Değeri ödenen hiçbir bilgi tekrar gün ışığına çıkmaz. Emin olun. Müşterinize her kim ise nasıl kefil olabilirsiniz ki? Gerek yok çünkü müşterimin bu bilgiler üzerinde artık hiçbir sahipliği ve kontrolü söz konusu değildir. Şaşırmıştı Selçuk. Onun şaşkınlığına kısa, tok, kadın olsa neredeyse iştahını kabartacak bir sesle gülmüştü diğeri ve devam etmişti. Çünkü bu bilgileri ben satın almış bulunuyorum. Siz mi satın aldınız? Ya, evet, Fotoğraflarınızın sahibi benim. Tabii ki siz bedellerini ödeyene kadar. Hiç böyle şey duymamıştınız ama beni de tanımamıştınız, değil mi? Selçuk karşısındakinin ne çok tecrübe ne de çok okumayla bilinecek biri olmadığını görmüştü. Murat Arkan etik zaaflarını kendine has bir stille formüle etmiş ve ismini, fiziksel varlığını ve yaptıklarını dile düşürmeden profesyonelleşmişti. Kapıdaki arabası, kıyafeti, taşıdığı saat, kol düğmeleri, kullandığı kalem hepsi ince bir zevkin ve lüksün temsilcisiydi. Demek ki bu imkansız gibi görünen işi imkanlı kılacak usulü bulmuştu. Selçuk'un korkusunun yerine aniden hayranlık almış ve bu genç adamı kazanmanın şart olduğunu düşünerek pazarlığı onu memnun edecek yönde yapmaya karar vermişti. Bunu bir şekilde ihtiyaç takası olarak düşünün demişti Murat Arkan. Yani piyasadaki senet kırdırma olayı gibi. Müşterimin elindeki malın değerini öder, alır, bir kenara koyarım. Genellikle acil para ihtiyacından dolayı insanlar ellerindeki bilgileri erken kullanırlar. Gerçek kıymetini bulamaz gizlilikler. Ama benim telaşım yok. Mükemmel zamanı gelene kadar yatırım olarak tutarım bir kenarda. Sonra zaman ve şartlar yeni fiyatı belirler. O zaman bana ismini vermediğiniz müşteri, bana birkaç yıl önce gelmişti. Derdi sizi mahvetmek değildi aslında. Dedim ya, sadece paraya ihtiyacı vardı. O gün sizi rahatsız etme gereğini duymadım. İstediğini verdim, aldım. Peki şimdi sizin mi ihtiyacınız var paraya? Murat Arkan az önceki kahkahasını yinelemişti. Hayır, tam aksine. Şimdi benim paraya olan ihtiyacımdan ziyade sizin o fotoğraflara ihtiyacınız var. Bu doğruydu ama nereden bilebilir ki diye düşünmüştü Selçuk. Onun aklından geçen sorunun meraklı bakışını gözlerinde okumuştu diğeri. Ve o kadar bilmek işimin gereği. Zaten detaylar sizi ilgilendirmez demişti. Fotoğrafları size ilk verenin sessiz kalmasını nasıl sağlayacaksınız? Müsaade edin onun yöntemi de bende saklı kalsın. Size tek söyleyebileceğim elimdeki fotoğrafların kopyası yoktur ve bu konuda tekrar rahatsız edilmeyeceğiniz benim garantimdedir. Size hiç tanımıyorum, nasıl güvenebilirim? O size kalmış demişti Murat Arkan umursamaz bir ifadeyle. Ama şu an bana tanıdığınız diğer birçok insandan daha fazla güveniyor olabilirsiniz. Burada bir an durmuş, sağ elinin işaret parmağını havaya kaldırıp hatta çok eminim ki tek güvendiğiniz benim diye ilave etmişti. Tanışma şekli ve sebeplerinin garipliğine ve tehlikeli özelliğine rağmen gerçekten Selçuk bu garip yabancıya hayranlığın yanı sıra güven duymuştu. Ancak bir problem vardı ki o gün için kendisinden istenen parayı çıkarıp vermesi mümkün değildi. Holdingden henüz aldığı maaş, karısının seçkin ve lüks zevkleriyle süslenerek yaşanan hayatı karşılamakta bile çerez gibi kalıyordu. Allah'tan Fazıl'ın ailesinin dairesinde oturuyorlardı ve masraflı yaşamaya alışmış genç kadın, kocasının yitiremediğini babası bazen de aşıktaşlarından telafi ediyordu. O tarihte Selçuk'un içine dalabileceği, pay alabileceği iş bağlantıları henüz kurulmamıştı. Size bu konuda kredi açabilirim demişti Murat Arkan. Görüyorsunuz, ben de size güveniyorum. Bir miktar peşinat verdiğiniz takdirde arzu ettiğiniz şekilde borcunuzu bölebiliriz. Yeter ki söz verdiğiniz tarihlerde ödemenizi yapın. Bu şartlarda anlaşmak çok kolay olmuştu. Selçuk o gün akşam üzeri bu garip avukatla el sıkıştığında hem kendisinin bile unutmak istediği mazisinden bir dilimini geriye satın almış, holdingdeki yıldızının daha yükselmeden kararmasını önlemiş ve hayalindeki fütursuz, küstah, ahlak dışı ne kadar plan varsa hepsini halletmek için kendisine harika bir yardımcı bulmuştu. Murat Arkan söz verdiği gibi o günden sonra meşhur fotoğraflarla ilgili ne bir imada bulunmuş ne de bu konudaki bilgisinin Selçuk'u rahatsız etmesine yol açacak bir davranışı olmuştu. Yaptığı ahlaksız işin içinde kendisine göre ahlak kuralı yaratmış ve bunu koruyor olması Selçuk'u kayıtsız şartsız ona güvenir yapmıştı. Şimdi şeytanıyla verdikleri kararda bir de Murat Arkan'ın elinin altında olduğunu bilmesi, onu üçlü hem de çok güçlü bir ittifakın içinde olduğuna dair emniyet hissiyle sarıyordu. İki müttefiki de hayatını, seçimlerini, mücadelesini birinci derecede etkileyen iki büyük kudretti ve her ikisi de herkesten gizli yaşadığı ilişkilerdi. Ruhunu ve bedenini tamamlayan şeytanın isteklerini gerçeğe dönüştürmek için Murat Arkan şarttı. İkisi hem birbirini hem de Selçuk'u tamamlıyordu. Bu olağanüstü bir güçtü. Adeta antik Yunan tanrılarının fani ile birleşmesinden doğan güçlerin temsilcilerinden biri gibi hissediyordu kendini. Avukatın desteğiyle ilgili düşünceleri, karşılaştığı problem ne olursa olsun nasılsa içinden sıyrılacağına dair bir güvence duygusu vermiş, Tarık'ın yaşattığı sıkıntı sanki daha hafiflemişti şimdi. Masasının iç tarafındaki gizli kasanın kilidini açtı ve çıkardığı birkaç dosyayı gözden geçirmeye başladı. 21. ayrımın sonu, sayfa 279.